Tamam arkadaşlar, bugün Luka serisine devam ediyoruz. Ben çok biliyorsunuz Luka kitabını çok seviyorum ve gün be gün Rab'in sözüne bakmaya çok seviyorum. Neler öğreniyorum? Dua toplantımızda Cuma günü konuştuk ve ya kardeş, sizden neler öğreniyorum, güzel güzel şeyleri. O zaman bizimle okumak istersen çok tavsiye ediyorum, çünkü seni beslenecek. Aynı zamanda Vaz serisi devam ediyor ve umarım ki siz bana kadar bundan hoşnut ediyorsunuz. Bugün Luka'nın 9. bölümdeyiz ve ben, vah, bu bölümde ne var? 5.000 kişi doyuruyor. Yani İsa, o pardon, Petrus, İsa hakkında sen Mesih'sin diyor. Ondan sonra yani İsa görüşünü değişmiş. Ne çok var kardeşler, ve ben bazı şeyleri seçmem gerekiyordu. Ve bugün seçtiğim ayetler belki en teşvikçi görünmüyor. Yani bizim için biraz daha zor olabilir, ama bizim için bugünlerde ne kadar önemli olduğunu anlamamız lazım. O zaman ilk önce ama küçük bir hikayesi sizinle paylaşmak istiyorum. Yani benim hayatımdan. Ben küçükken şehirde yaşadım ve beton binalar arasında yaşadım, İstanbul gibi. Yani yeşillik yoktu, hayvanlar yoktu orası. Ve bir yazda ailemle birlikte bir tatil yaptık. Ben 8 yaşındaydım galiba. Şehir dışındaki küçük bir köye gittik İngiltere'de. Orası çok farklı, trafik yoktu. Ses bile yoktu. Ben uyuyamadım çünkü trafik sesi yoktu. Çok farklı bir hayat. Oradayken yani biz ailece bir yürüyüş yaptık ve çok güzel bir ırmağa geldik. Geniş değildi, yani kolayca diye kenarına geçebildik. Ama su temiz. Yani cam gibi açıktı. Yolumuz ırmağa geldiği yerde, o ırmağı Y şekilde, yani iki ırmak birleşip devam etti bir olarak. Ve ben küçük olan çocuk olarak durdum. O birleşen iki ırmaktan birinin kenarında çömelerek suya baktım. Güneş suyun yüzünde parladı ve hemen altında kocaman bir balık gördüm. Ve anlamanız lazım, ben daha önce doğal durumdaki yaşayan bir balığı hiç görmedim. Yani ben kocaman diyorum, 8 yaşındaydım, o zaman belki küçüktü. Ama benim için kocaman, rengarenk, çok wow! Ve mest oldum. Bekledim, izledim ve ya herkes devam etti. Babam beni çağırınca, David gel gel, onu dikkat etmedim. Yani tüm dikkatimi çekti bu balık. Yani ailem ırmaktan geçmiş ve diğer kenarında, diğer gelen suya bakıyorlardı. Ve heyecanla benim dikkatimi çekmeye çalıştılar. Yani gel de bak, ama hiç ilgilenmedim. Sonunda babamın bana geri gelmesi gerekiyordu ve bana anlattı ki diğer ırmakta da balık var, gel yani. Ama onu dinlemedim. Küçüktüm. Beni bırak diye bağırdım. Ben balığı bırakmak istemedim. Ama kardeşler, bir anda o sevdiğim balık şipşak kaynak yönünde gözümden kaçtı. Ah! Ağladım, ağladım. Çocuğun varsa bunu biliyorsunuz. Yaşadınız galiba. Babam yani beni yüklenip beni taşıdı ve ırmaktan geçtik ve diğer kenarından baktık. İnanamadım. Çok sayıda balık beraber, yani rengarenk bir bulut gibi birlikte yüzüyordu orası. Ne kadar çok fazla vardı ki inanamadım. Yani ben bir balığı gördüğümde ondan daha iyi bir şey hayal edemedim. Ama tabii ki çocuk olduğum için, tecrübesiz olduğum için, babam daha tecrübeli, daha bilgili, daha önce oraya gittiği için benden iyi biliyordu. Ama ben ona güvenmedim, inanmadım. Gözümün önündeki şeyden bakışımı kaldıramadım. Ve siz acaba bunu yaşadınız mı hiç? Daha iyi bir şey olabileceğini bilmediğin için yerinde kalıp onu kaçırmış mıydın? Ya da belki daha iyisini almak için iyi bir şey bırakman gerekti mi? Hayatımızda bazen böyle bir seçenek, bir karar vermemiz gerekiyor. Bundan geçeceğim. Daha iyisi var. Ve Rab İsa bize bir seçenek verir. Her gün, her durumda verir. Sen bu kenarında bekleyerek sevdiğin küçüklerle onların arasında yaşayacak mısın? Ya da benimle gelip diğer kenara geçerek çok ama çok daha iyi, rengarenk, canlı, doyurucu bir hayat yaşayacak mısın? Ve hepimizin bir karar vermemiz lazım. Ve hiç kolay değil kardeşler. Çünkü gözümüzün önündeki şeyden bakışımızı kaldırmamız lazım. İsa'ya güvenmemiz lazım. Petrus, Rabbi İsa'nın 12 öğrencilerinden biriydi. Petrus biliyoruz. Ve bu kararı vermesi gerekiyordu. Petrus, İsa'nın kim olduğunu anladığını düşünmüş. Luka 9, ayet 20, İsa ona sordu ki, siz ne dersiniz dedi. Sizce ben kimim? Ve Petrus biliyoruz ki doğru cevap vermiş. Petrus, sen Tanrı'nın Mesih'sin yanıtını verdi. Ama Petrus'un aklında Mesih dediğinde ne vardı? Ona göre ve onun kültürüne göre Mesih ne demekti? Anlamamız lazım. Mesih onlar için kahramandı. Düşmanları yenecek. O günlerde düşman Romalılar demekti. Yani Mesih güçlü, zafer kazanan lider idi. İsrail'e yine yücelik getirecek olan. Ve daha önceki krallar gibi Mesih'in ordusu, ailesi, tapınağı, sarayı, karısı, zenginliği, saygısı, yüceliği olacakmış. Yani Mesih kral olacak, dünyanın kralı olacakmış. Davud, Kral Davud gibi, Kral Süleyman gibi. Dünyanın yüceliği kazanan. Ve tabii ki onun ardından gelen öğrenciler bu yeni krallıkta önemli ve yüksek pozisyonları olacak. Petrus düşünüyor ki ben Mesih'le olursam, ilk öğrencilerden biri olursam, ya Biz Romalıları yendiğimizde, biz sarayları aldığımızda ben onlarından alacağım, değil mi? İşte bu yüzden yani Petrus sen Mesih'sin deyince biz anlamamız lazım. Bizim gibi Mesih görünmedi. Petrus bir şekilde doğru söyledi. Ama tek bir balığı gördü. Ya küçük şey gördü. Dünyasal egemenlik, krallık, Mesih İsa'mız için fazla küçük. Tanrı'nın Mesih'i sadece İsrail'in halkını kurtarmayacak. Tüm dünyaya kurtaracak. Sadece İsrail'in düşmanları, yani Romalıları yenmeyecek. Tüm insanlığın düşmanlarını, yani şeytanı, günahı ve ölümü yenecek. Sadece dünyanın tüm yüceliği değil, hem dünyanın hem de cennetin tüm yüceliği onda olacak. Ve bu yüzden Petrus sen Tanrı'nın Mesih'sin yanıtını verdikten sonra Rab İsa Petrus'un gözleri kaldırmaya çalıştı. Onu uyardı. Onun fikrini değiştirmeye çalıştı. Ve biz okuyoruz ki Luka 9 ayet 21-26'ya kadar İsa onları uyararak bunu hiç kimseye söylememelerini buyurdu. İnsan oğlunun çok acı çekmesi, ileri gelenler, baş kahinler ve din bilginlerince reddedilmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini söyledi. Sonra hepsine ardından gelmek isteyen kendini inkar etsin. Her gün çamını yüklenip beni izlesin dedi. Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek. Canını benim uğruma yitiren ise onu kurtaracaktır. İnsan bütün dünyaya kazanıp da canını yitirirse, canından olursa bunun kendisine ne yararı olur? Kim benden ve benim sözlerimden utanırsa, insan oğlu da kendisinin, babasının ve kutsal meleklerin görkemi içinde geldiğinde o kişiden utanacaktır. Vay! Bu Petrus'un beklentisine karşı geldi. Gerçekten. Yani bir şekilde doğru anladı. Eğer Rab İsa'nın öğrencisi olmak istersen, evet kazanç var. Harika olacak. Yani İsa geri gelirken kendisinin, babasının ve kutsal meleklerin görkemi içinde geldiğinde, evet onunla birlikte olacağız. O yücelik bizim de olacak. Ama kardeşler bunu yapmak kolay değil. Her gün ona itaat etmeye karar vermemiz lazım. Bir gün İsa'yı seçersek ve ondan sonra ne istiyorsak yani yapmayız. Her gün çamımızı yüklenip onu izlememiz lazım. Her gün ona itaat etmemiz lazım. Sadece bu dünyaya bakarsak, bu çok zor olur. Yani sadece bu dünya varsa, tabii neler alabilirsek alalım. Bundan sonra bir şey yoksa fark etmez kardeşler. İstediğin gibi yap. Ama eğer bundan sonra İsa geri geliyorsa, eğer ona itaat edenler, onun ardından gelenlere yeni bedenleri, yüceliği, hayatları verecekse her şey farklıdır. Yani bakışımızı kaldırmamız lazım bu dünyadan. Pavlus, İsa'ya inandı. Bu dünyanın zenginliğinden gözlerini kaldırdı ve İsa'nın çağrısına gibi bir cevap veriyor. Filipililere yazdı ki Pavlus, ekranda olacak. Benim için kazanç olan her şeyi Mesih uğruna zarar saydım. Dahası var, uğruna her şeyi yitirdiğim Rabbim İsa Mesih'i tanımanın üstün değeri yanında her şeyi zarar sayıyorum. Süpründe sayıyorum. Öyle ki Mesih'i kazanayım ve kutsal yasaya dayanan kişisel doğruluğa değil, Mesih'e iman etmekle kazanılan iman sonucu Tanrı'dan gelen doğruluğa sahip olarak Mesih'te bulunayım. Ölümünde onunla özdeşleşerek onu tanımak, dirilişinin gücünü ve acılarına ortak olmanın ne demek olduğunu bilmek ve böylece ne yapıp yapıp ölümden dirilişe erişmek istiyorum. Yani İsa ile birlikte yeni bir hayata almak istersen eski olana feda etmek lazım. Onu tekrar söyleyeceğim. Çok önemli. Yani özet gibi. İsa ile birlikte yeni bir hayata almak istersen eski olana feda etmek lazım. Senin için eski hayatını bırakmak ne demek? Hepimiz için farklı olabilir. Yani hepimiz için İsa'ya itaat etmek demek. Ama hepimiz için o Rab İsa'nın isteği farklı olabilir. Bunu görüyoruz biraz daha ileride. Luka 9 ayet 57 ve biraz devam ediyoruz. Yolda giderlerken bir adam İsa'ya, nereye gidersen senin ardından geleceğim dedi. İsa ona, tilkilerin ini, kuşların yuvası var ama insanoğlunun başına yaslayacak bir yeri yok dedi. Yani bu adam, evet senin ardından geleceğim dedi. Yani izlemek istedi. Ama bu dünyada rahatsızlık yaşamak istememiş. Sen bunu nasıl hissediyorsun? İsa'nın ardından gelmek için rahatlığını bırakmaya hazır mısın? Yani bazılarımız için Rab İsa'ya itaat etmek ne demek? Demek ki rahatsızlık. Ve benim hayatımda sık sık bu kararı vermem gerekiyordu. Yani kolay bir örnek olarak Türkiye'ye geldiğimde yani çok rahatsız, dostsuz, evsiz hissettim. Ama itaat etmek zorunda kaldık ailece. Hamdolsun Rab bize sizi verdi. Ve sizin için şükrediyorum gün be gün. Ve artık burası yuvamız gibi hissediyor. Ama olup olmayacağı hiç belli olmadı 10 sene önce. Yani cennetin sonsuz rahatlığını kazanmak için bu dünyanın rahatsızlığını yaşamaya hazır mısın? Bazı örnekler daha var. Luka devam ediyor. Bir başkasına, adımdan gel dedi, Rabisa dedi. Adam ise, izin ver, önce gidip babamı gömeyim dedi. İsa ona şöyle dedi, bırak ölüleri, ölülerini kendileri gömsün. Sen gidip Tanrı'nın egemenliğini duyur. Vay, ne kadar sert İsa. Yani bu adam için Rab'be itaat etmek ne kadar zor. Halkının ve kültürünün belli beklentisi var. Biz biraz şok olabiliriz. Tabii ki babası ölseydi gömmek gerekiyor. Herkes, yani babasını gömemezse herkesin gözünde saygısını kaybedecek. Herkes onun hakkında konuşacak. Asla onların gözünde yüceliği almayacak bu adam. İsa'nın ardından gelmek için herkesin saygısını bırakmaya hazır mısın? Bunu çoğumuz yaşadık değil mi? Yani kendini Hristiyan ilan etmek hiç kolay değil bu yerde, özellikle bu toprakta. İş yerinde, çevresinde, ailesinde gerçekten saygı kaybediyorsun. Senin hakkında dedikodu olabilir, büyük ihtimalle var. İlişkileri, işleri, fırsatları kaybediyoruz değil mi? Bu doğru. Bedeli var. Ama Tanrı'nın saygısını kazanmak için bu dünyanın saygısını feda etmeye hazır mısın? Bir başkası, ya Rab dedi, senin ardından geleceğim ama izin ver, önce evindekilerle vedalaşayım. İsa ona, sabanı tutup da geriye bakan Tanrı'nın egemenliğine layık değildir, dedi. Bu adam, üçüncü adam, iki dünyada yaşamak istedi. İsa'yı izlemek istedi ama eski şeylerini bırakmak istemedi. Bu iki dünya arasında kalamıyoruz kardeşler. Ya diğer kenarına geçmemiz lazım ya da bu kenarında kalacağız. Ya İsa için yaşıyoruz ya da bu dünya için yaşıyoruz. Karar vermemiz lazım. İsa'nın ardından gelmek için bu dünyanın her şeyini bırakmaya hazır mısın? Tanrı'yla birlikte sonsuz yaşama kazanmak için bu dünyanın kısaca biten hayatını feda etmeye hazır mısın? Yani her gün çamını yüklenip onun ardından gitmemiz lazım. Bugün de bu karar vermemiz lazım. Yarın, salı günü o karar vermemiz lazım. Ben İsa'nın ardından gideceğim. Yeni hayatını kazanacağım dememiz lazım. Benim için. Yani ben ilan etmek istiyorum bugün sizin önünüzde. Benim için. Bu dünya iyi görünüyor ama geçici. Rab İsa'ya güveniyorum. O geri geldiğinde hepsi geçecek. Ama ben onunla birlikte yeni dünyada sonsuz yaşamak istiyorum. Onun yolunu gördüm. Zor ama yüceliğe gider. Çamımı yüklenip ona itaat etmeye karar verdim. Ve bugün tekrar karar veriyorum. Ve sen de. Eğer cennete kavuşmak istersen, onun görkemine girip onunla birlikte yaşamak istersen, bugün karar vermelisin. Belki ilk defa, öyleyse hamdolsun. Belki yüzüncü defa, öyleyse hamdolsun. Yapmak istersen, belki benimle birlikte bir dua olarak Pavlus'un cevabına benimle birlikte söyleyebilirsin. Yani Filipililere yazdığı şeyler ekranda olacak. Yani mikrofonla kapalı kalacak. Yani ama ben söyleyeceğim, birlikte söyleyelim. Uygun ise yüksek sesle söylesin. Uygun olmazsa yani yüreğinde söyleyebilirsin. Mikrofonlar kapatalım. tamamı açık olmayacak ama birlikte söyleyeceğiz bir dua, bir ilan olarak. Filipliler 3 ayet 7-11'e kadar. Benim için kazanç olan her şeyi Mesih uğruna zarar saydım. Dahası var, uğruna her şeyi yitirdiğim Rabbim İsa Mesih'i tanımanın üstün değeri yanında her şeyi zarar sayıyorum. Süpründü sayıyorum. Öyle ki Mesih'i kazanayım ve kutsal yasaya dayanan kişisel doğruluğa değil, Mesih'e iman etmekle kazanalım, iman sonucu Tanrı'dan gelen doğruluğa sahip olarak Mesih'te bulunayım. Ölümünde onunla özdeşleşerek onu tanımak, dirilişinin gücünü ve acılarını ortak olmanın ne demek olduğunu bilmek ve böylece ne yapıp yapıp ölümden dirilişe erişmek istiyorum. Amin. Amin. Eğer böyle bir karar verseydin, biz Rabbin sofrasını yapacağız birlikte ve sen de katılabilirsin.